Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî vahde. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed. Ellezî lâ nebiyye ba'de. Ve ala âlihi ve ashabihi ve ezvâcihi ve etbâhi ecmaîn. Allahümme eftah bil hayr. Vahtim bil hayr. Çok değerli kardeşlerim, selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Programımızın ülke için, ülke halkımız için, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, ev idaresi geçtiğimiz haftada sunmuş olduğum programlarla, bilgilerle mukaddimesini, ön sözünü takdim etmeye çalıştım. Bu program böyle program ki, nasıl ki kolumuzdaki kullanmış olduğunuz saatin arka kısmını açtığınız zaman birbirlere bağlı çok aletleri görürsünüz. O aletlerden bir tanesini gevşetseniz saatiniz durur. Veya binmiş olduğunuz arabanın ön kaputunu açtığınız zaman o motor aksamında birbirine bağlı çok aletler vardır. Birini çözdüğünüz zaman kontak anahtarınız soksanız dahi motor çalışamaz. Tıpkı bunun gibi Kur'an-ı Kerim'in 114 suresi 6000 küsur ayet hep birbirle irtibatlıdır. Hepsi ama. Bizim aile mektebi de konu olarak, konu başlıkları farklı olsa dahi hep birbirine bağlantılıdır. Sizlere hatırlarsanız ilk derste, gerekçeli derslerinde başlatmış olduğumuz bugün 26-27 derstir devam etmeye çalışmış olduğumuz bu konular 20 ders evvelki mevzularla bağlantılı olacak, son derslerle irtibatımız olacaktır. Bundan dolayı bunlar tekrar değil, bunlar pekiştirmek. Bunun adı Kur'an'da bir sanattır. Adı tekrir sanatı. Tekrarda usangaçlık vardır. Kur'an'ın okunmasında tekrar yok. Tekrir vardır. Bu tekrir sanatı insanı bıkmaz, usandırmaz. Biz de Kur'an'ın yörüngesinde, Kur'an'ın gölgesinde, Kur'an'ın ölçüsünde, Efendimiz'in uygulamalarında takdim etmeye çalıştığımız bu programı da tekrardan ziyade tekrir sanatını ortaya koyarak vermeye çalışıyoruz. Demeyin ki bunu defalarca duyduk. Musa peygamber belki 114 surenin yarısında ismi geçer. Ama her bir bölümü küçük çaplı nüanslarla farklıdır. Öyleyse Kur'an'la konuşan hata yapmaz diyor Peygamber Efendimiz. Biz elimizden geldiği kadar bu konularda hata yapmamaya çalışıyoruz. Ev idaresinde, ev yönetiminde hatırlarsanız demiştim ki mevette dediğimiz sevgi ve merhamet dediğimiz acıma duygusu ev ortamında evin iklim şartlarını oluşturuyor. İklim şartları, evlerimizin iklim şartları gün gelir deve dikeni üretir. Kavga, gürültü, bağırmak, çağırmak. Gün gelir laleler, sümbüller yetiştirir. Biz buna ev iklimi, ev ortamı diyoruz. Ev ortamını lalelerin, sümbüllerin, karanfillerin yetiştirme zeminini hazırlamak da bizim elimizde. Ayrık otlarının, deve dikenlerinin bitmesine sebep olmak da yine elimizdedir. İşte evlerimize hakim olan güç ne olsun, ne hukuki kaideler, ne ahlaki prensipler ya. Önce meveddeh ve merhamet. Sevginin ve merhametin oluşturmuş olduğu ev ortamlarında o evi idare etmek, yönetmek çok kolaydır. Bu kolaylığı sağlamanın somut örneği de şudur. Müşahhas örneği. Erkek, yani evlenmiş olan erkek, hanımının sevgisine, ilgisine ve cilvesine iltica etme ihtiyacını hisseder. Bu bir ihtiyaçtır. Psikolojik bir ihtiyaçtır. Evlenmiş olan bir erkeğin hanımının neyine ihtiyacı vardır? Sevgisine, ilgisine, cilvesine. Kadının ise kocasının evlenmiş olduğu beynin adaletine, kuvvetine ve otoritesine iltica etmesi bir ihtiyaçtır. Görülüyor ki iki taraf birbirlerinin ihtiyaçlarını gidermek için tırnak et oluyor. Böyle bir ayrı yönetimde arz olur mu? Problem olur mu? geçtiğimiz dersi söylemiş olduğumuz gibi biz vakıf yönetmiyoruz. Biz dernek yönetmiyoruz. Biz bir şehir de yönetmiyoruz. Ya biz bir aile yönetiyoruz. Yönettiğimiz kişi Allah'ın bize bir emaneti üstelik. Allah'ın emaneti. Rabbim çocuklar ihsan ediyor. O da bize emanet. Bu emanetlere karşı hassas tavırlarımızı ortaya koyarak yönetimi ortaya koymaya çalışıyoruz. Öyleyse hanımlar, Rabbimizin cemal sıfatıyla beslenirken demiştim hatırlarsanız, erkekler Rabbimizin celal ismiyle daha fazla beslenirler. Hanım kardeşlerimiz sevginin, erkek kardeşlerimiz otoritenin temsilcisidir. Bu yönetimde bir sıkıntı, bir boşluk, bir kaos olmaması için evin ortamında hanımlar sevginin temsilcisi, erkekler de otoritenin temsilcisidir. Bunlar önemli konular. Hanımlar sevilen makamda, erkekler seven özelliğe sahiptir. Bunlar ev yönetiminde erkekleri hem adil kılan, merhametli kılan, sevgi yumağından dışarı çıkartmayan temel faktörlerdir ki bu bilgileri tekiden tekrar tekrar vermeye çalışıyoruz. Yine meskenlerimizde, yani evlerimizde yöneten ile yönetilenin kim olacağını da Allah belirttiğinden dolayı Nisa suresinin 34. ayetinde muhtemel bir yönetimin problemlerini ilk adımda çözüyoruz. Bu evde yöneten de belli, yönetilen de belli. Bunu belirten kim? Allah belirtmiş. Sen evlendiğin halde 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık olduğun halde bu evi yöneten kim? Yönetilen kimi daha ortaya koymamışsan bu evde problemsiz bir gününüz geçmez sizin. Yöneten ile yönetilenin de kendi konumları, statüleri bir bilinç ve şuur haline belli olacaktır. Bakımdan Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin 34. ayetinin vermiş olduğu mesajla erkek sorumluluk duygusuyla Allah tarafından hanımının yönetimini üstlenmiştir. Hanım da itaat etmeye müsaitleştirilmiş bir ruh yapısı ile yönetilen statüsünde yerini almıştır. Ne müthiş bir olaydı bunlar. Yani hazırlık yapılıyor. Nikah bölümü, nişanlılık bölümü, evlilik bölümü de ilerliyor. Ve nihayet erkek Allah tarafından sorumluluk duygusuyla hanımın başına tayin yapılırken, hanım kardeşimiz de kendisinin başına tayin edilen, atama yapılan erkeğine itaat etmeye müsaitleştirilmiş bir ruh yapısı ile o statüyü elde etmiş oluyor, kazanmış oluyor. İşte bu oluşumun erkekleri ilgilendiren kavramına Kur'an-ı Kerim kavvam diyor. Kadınları ilgilendiren bölüme de Allah ganitat diyor. Bak, sık sık kullandığımız konumlar bu. Şimdi erkek kardeşim şunu bilecekti. Peygamberimiz buyurdular. Seyyidül kavmü hadimuhum. Bir topluluğa hizmet eden onların efendisidir. Erkek kardeşlerim, sizin evinizdeki efendilik vasfını elde etmenize sebep kimdir? Hanımınıza hizmet ettiğinizden dolayıdır. Çocuklarınıza hizmet ettiğinizden dolayıdır. Ve evinize hizmet ettiğinizden dolayıdır. Bundan dolayı Allah bize ne demiş? Kavvam demiş. Kavvamın çok manası olsa bile en ağırlık basan manası hizmet manasıdır. Kavvam nedir? Hizmet manasıdır. Yani erkek kardeşlerimiz evlenmiş olduğu hanımını, dünyaya gelen çocuklarını, beraber yaşamış olduğu evi, ev bağlantılı konularda hizmet ede o evin ne olmuş? Ne olmuş? Efendisi olmuş. Bizim efendiliğimiz bir çalışmakla elde ediliyor. Tepeden inme bir şeyimiz yok. Allah bizi tayin etti. Hadi bakalım sen şu kavvamlığın içini bir doldur bakalım. Hatırlarsanız yine geçtiğimiz derslerde söylemiştim. Şu bir bardak suyu oluşturan iki hidrojen, bir oksijen var demiştim. Su oluşur. Kimya dilinde altın oluşturan elementler toprağı oluşturan elementler, bakırı oluşturan elementler neyse, kavvamı, kavvam dediğimiz o kelimeyi oluşturan da etkenler, elementler, unsurlar, terkipler vardır. Bu unsurların başında ne gelir? Hizmetçilik gelir. Ev reisinin, efendisinin hizmet etme kimliği öne çıkar. Bu hizmetini yürütürken bir, hanımını, evini Allah adına yönetmekle mükelleftir. Hanımını, evini, çocuklarını Allah adına yönetmekle mükelleftir. Kavvam bunu gerekli kılıyor. İki, ailesinin, ailesi, çoluğu, çocuğu, evi, barkı hepsini katın ortaya, ailesinin meşru, doğal ihtiyaçlarını karşılamakla kavvam oluyor. Onu nasıl ki namazın şartı 12, abdestin şartı 4 diyorsun ya, kavvamın ikinci şartı nedir? Ha, bu erkek kardeşimiz evinin, ailesinin, hanımının tüm meşru ve doğal, tabii ihtiyaçlarını karşıladığından dolayı Cenab-ı Allah erkeğe kavvam demiş. Son olarak, bunun zengin bir kavram ama zamanın buna müsait değil. Eğitim, öğretim, ilim, terbiye kazanmasının sebebi olduğundan dolayı erkek kavvam olmuş. Yani kavvam, koruma, yönetme yetkisi verilen, yetki ve sorumlulukla işbaşı yapmış olan erkeğe kavvam denir. Koruyacaksın. Nasıl sen kızını, hanımını soğuktan koruyorsun, sıcaktan koruyorsun. Şu anda Türkiye'de kış mevsimi geldi diyorsun mesela. Belki program açısından söylüyorum. Kış mevsimi geldiğin zaman aman soğuktan üşümemesi için koruma altına alıyorsunuz. Veyahut da pamuklar çıkarıyorsunuz, yün giysileri devreye koymaya çalışıyorsunuz. Nasıl ki hanımının, kızının üşümemesi için onları koruyorsan, onların dinlerini, mallarını, canlarını, beyin gücünü, akıl gücünü de muhtemel kötülüklerden korumakla mükellefsin ki kavvam olasın. Koruma bu. Bu güzel ama mükafatı bol olan hizmetin başında bulunan bu kavvamın karşısında bulunan varlık da kanitat olarak yer almış olan hanım oluyor. Kanitat da Kur'an'da beyan edilmiş olan şekliyle araştırdım. Bununla alakalı tam 8 tane madde buldum. Nasıl ki beyleriniz olan, kocalarınız olan kavvamı oluşturan temel etkenler, elementler, unsurlar ne kadar önemliyse, Kur'an ise kainitat diyor. Acaba niye kainitat? Acaba bu mesajımı aldıktan sonra herkes projeksiyonu kendi benine tutsun. Ben kainitat olarak, saliha bir hanım olarak bu bilgilerin yüzde kaçını uygulamaya koymuşum? Eğitimci kardeşimizin ortaya koymuş olduğu kainitatı oluşturan 8 temel etkenin kaçı bende var, kaçı bende yok? Tamam, kocamı öğrendim. Kocam hizmet kimliğiyle, beni yönetme kimliğiyle, tüm ihtiyaçlarımızı karşılama kimliğiyle, eğitimden, öğretimden, ilimden nasipdar kılmak kimliğiyle anladım ki Cenab-ı Allah onu benim başıma tayin etmiş, idarecim olmuş, efendim olmuş. Sıra bana geldi. Rabbim nasıl kocamı ödüllendirdi, mükafat verdi ona, Kur'an'da yer verdi, onlar için ayetler indirdi Kur'an'da. Benim için de madem indirmiş, göndermiş, bildirmiş, bakalım acaba benim bu kainitat demiş olduğumuz bu kelimenin, bu kavramın içini doldurup doldurmadığımı biraz sonra öğrenmiş olacağım niyetiyle lütfen beni dinleyin ve izleyin kardeşlerim. Bir hanımefendinin saliha bir hanım olması veya ganitat özelliğine kavuşmasının ilk şartı, itaatın devamlılığına karar verecek bir ruhu yapıya sahip olması lazım. Ben kocama itaat etmeyi haftada bir gün, akşamları, sabahları değil, sürekli, devamlı olarak ben kocaman meşru hayatı olmak şartıyla itaat edeceğim. Bu bir tasdikten geçen bir tavırdır ve karardır. Hanımefendi burada ne yapıyor? Lokal bir itaat yok. Bu itaatın zaman ve mekan boyutta yok neredeyse. Nerede, ne zaman, hangi şartlarda olursa olsun yeter ki helal olsun. Yeter ki meşru olsun. Yeter ki bu itaat edeceğim mekanizmamda Allah'a isyan olmasın, peygamber itaat olmasın. Bunun dışındaki tüm hayatımda ben kocama itaat edeceğim diyen kadın, saliha kadın olma özelliğinin ilk adımını atar. Hani damlaya damlaya göl olur ya, bizim de bu bir bardak suyu dolduracak 8 tane su damlamız var veyahut da 8 tane şartımız var, unsurumuz var. Bunu sizlere takdim etmeye çalışıyorum. 2. Bir hanımefendinin saliha bir hatun olması, ki şimdi ve amelun saliha. Cenab-ı Allah salih amellerden de bahsediyor. Salih amellere büyük önem veriyor. Hem de kurtuluşu ve amelus saliha. Salih amellerde buluyor Allah-u Teala. Asr suresine bak. İnsan muhakkak ki husrandadır. İllellezine amenu ve amelus saliha. Zararda, ziyanda olan bir insanın kurtuluş formülünü Allah-u Teala sebepler ortaya koymuş. Salih amel yaparsanız zarar etmezsiniz. Bu hanımefendinin ne kadar bir güzel kimliği var ki, ne kadar Allah indinde bir değeri var ki, salih amel gibi şimdi saliha kadını gündeme getiriyoruz. Saliha kadın kime denir biliyor musunuz? Efendimizin ifadesi. Saliha kadın kime denir? İşte bu. Özelliklerini saymış olduğum kimseler saliha kadındır. Saliha kadın, salih amel. Yani ikiz kardeş. Kurtuluş formülü nasıl salih amellerdeyse, ey Müslüman erkekler, kurtuluş formülü neredeymiş? Saliha kadınlarda, ev hayatınızda, aile hayatında kurtuluş formülünün en birinci adresi nedir? Saliha hatunun o namus bekçiliğini yapmış olduğu ev ortamındadır. Yöneteceğiniz hanıma dikkat edin. İdare edeceğiniz o hatun Allah indinde, peygamber nezdinde uygulamasıyla, mesajıyla kanitattır. Fassalihatü kanitatun diyen Allah'tır. Bunu peygamber söylemiyor. Bir müştehit imam da söylemiyor. Ben de söylemiyorum. Allah söylüyor. Ben sadece bunun Türkçe'ye çevirmiş olan tercümesini sizlere hatırlatıyorum. Ve amilus salihat da Arapçadır. Fas salihatu kanitat da Arapçadır. Bunu şimdi güncelleştirdiğimiz zaman hanımefendi itaatta zorlanmayacaktır. Hanımefendinin itaatta zorlanmaması için Cenab-ı Allah önceden lütufta bulundu, değil mi? Ne verdi size? Mevette ve merhamet verdi. Bu merhamet ve mevettehi Allah-u Teala bize verdikten sonra hadi bunu çalışarak muhafaza altına alın diyor. Ama ondan evvel meccanen verdi Cenab-ı Allah bize. Karşılıksız verdi daha doğrusu. Nişanlılık döneminde verdi. Nikah kıyarken verdi. Sonra korumasını bize verdi. Buyurun. Vermiş olduğum size bu mevette ve merhameti korumakla mükellefsiniz. Korumazsanız buharlaşır geçer gider demektir bu. Saliha kadın olmanın, kanitat özelliğine kavuşmamızın ikinci unsuru ne yapacakmış? İtaatta zorlanmayacakmışız. İtaatta zorlanma olmaz. Olmaz çünkü sen severek yapıyorsun. Evindeki en büyük sermaye, bitmeyecek sermaye, sevgi sermayesi. Muhabbet ve sevgi atmosferinde bir hanımefendinin kocasının kirli çamaşırlarını yıkamasını zoruna gider mi zannediyorsunuz? Hiç gitmez. Hiç gitmez. Varsın feminist akım ortaya konulsun. Hayat müşterektir. Ben mecbur değilim. Kocamın, evlenmiş olduğum beyin çamaşırını yıkamak, bulaşını yıkamak. Nereden çıkartımı desin? Ne derse desin. Aile hayatına Yüce Allah'ın lütfetmiş olduğu sevgi, o merhamet, mevette devam ettiği müddetçe bir hanım kardeşimizin Kabe'ye gitmesi için, umre ziyaretine gitmek için duymuş olduğu heyecanla işinden dönen kocasına akşam yemeğini ikram etmesinin heyecanı eşitlenir. Çünkü muhabbet vardır, sevgi vardır. Baş kakıncı olmaz burada çünkü. Almadan veren Allah'tır, almadan veren bir daha nedir? Bu özelliği Allah kadınlara vermiş. Çünkü sevgide hesap olmaz. Sevgi bir fedakarlıktır. Uygulaması fedakarlık, tabelası muhabbet, sevgidir. Biz günümüzde tabelayı çok kullandık. Ekran bunu kullandı. Filmler bunu kullandı. Belgeseller bunu kullandı. Ne oldu? İçi boşaltılmış olan sevgi patır patır talakla, boşanmayla mahkeme duvarlarında sona ermiş oldu. Hani uğruna öleceğin kızın nerede kaldı şimdi? O kız olmazsa ben kendimi intihar ederim, köprüden atarım diyen delikanlı. Ne oldu sana? Tabela sevgisi o. Flört sevgisi ancak kadar olabilir. Korsan buluşmalarla, korsan yöntemlerle etmiş olduğun muhabbetin ömrü bu kadar işte. Cinsiyete dayalı, bedenine dayalı, güzelliğine dayalı, ekranda görmüş olduğun güzelliğe dayalı, aşık oldun, evlendin. Sonu ne oldu? Mahkeme koridoru. Bütün sen bu anlayışla evlenmiş olduğun kocana itaat edemezsin. Sermayen yok. Yakıtın yok. Arabanın yakıtı bitmiş. Nasıl çalıştıracaksın sen bu arabayı? Müslüman hanım, benim itaatim elbette ki Allah'ın hatırı için, Rabbimin emri için, güzel Rabbimin rızasını almak için hayatımı ben ortaya koydum. Değil mi ki Rabbim, evlenmiş olduğun kocana itaat et. Ama itaatine bana isyan olmasın dedi ya, bitti benim için. Benim sürekli itaat edeceğim ama itaatimle ben zorlanmayacağım. 3. Hizmetlerimi ben içtenlikle yapacağım. Yani içimden geliyor benim. İçimden gele gele yapacağım. Nasıl bir duygu ki bu değerli kardeşlerim? Allah Kur'an-ı Kerim'de münafıkları anlatırken, onlar zorlana zorlana namaz kılarlar diyor. Evlilik hayatının meveddeh ve merhamet bölümü kadının itaatını içselleştirir. Yani içine kor bir mekanizmayı. Yani zorlanarak, baş kakıncasına yine mi geldi, yine mi gelecek denilmiş. Varsa zaten o evde meveddeh ve merhamet bitmiştir, ondan olur bu iş. Biz şimdi meveddeh ve merhameti sigortalamış olan bir ailenin kainitat hanımını aktarmaya çalışıyorum sizlere. Hizmetlerini içtenlikle yapar. Tembel tembel yapmaz. Zorlanmaz. İster öğle namazını kılsın, ister beynin çorabını yıkasın, ister okuluna giden çocuğun beslenme çantasına mutfaktan eşya koysun. Hiç fark etmez. Çünkü bunların üçünde de kadın sevap alacak, Allah'tan ödül alacaktır. Buna inanmıştır. Buna inanmayan bir insan ne yapabilir ki? Aparatif gidelim. İşte bir kaşığı atıştıralım. Hadi sen bir ona, ben bir ona. Böyle bir aile hayatı olabilir mi? Bir hanımefendinin sabah ezan duyduğu zaman nasıl ki o güzel lahuti bir sesiyle beraber seccadesini, tesbihini, abdestini, lavabosunu, havlusunu peş peşe getirip bağrına bastığı gibi sabah kahvaltısında onur duyuyor. Yani kocasını bürosuna, ofisine, iş yerine aç karnına göndermemek için gönül dünyasında bir merhameti var, bir acıması var, bir sevgisi var. İşte içtenlikle sabah kahvaltısını hanım böyle hazırlar. Hazlamış olduğu bu bir bardak çayı veyahut da peynir, zeytini yiyen erkek kardeşim de huzur lokmasını huzur getirir demişlerdir. Bu huzur lokmalarla beslemiş olan kardeşimin duyu organları temizdir. Gözüne sahiptir, kulağına sahiptir. Hanımına hainlik yapmaz, kötülük yapmaz. Hep zincir halkası böyle devam ediyor. Allah'ın dini bundan dolayı güzeldir. Kurtuluş bundan dolayı İslam'dadır. Huzur İslam'dadır diyoruz biz. Kainitat olması için hanım kardeşlerim bir başka özelliği, namusunu koruyacak. Kocası olduğu zaman da, olmadığı zamanlarda da. Hatta olmadığı zamanlarda da itham yerlerine pek gitmeyecek. Gitse dahi telefon, bak ulaşım şartları kolaylaştığı gibi iletişim şartları daha kolaylaştı. İstersen bir deneyin. Kocanız iş bağlantısı için İstanbul'a gitti. İstanbul'da. Sen Konya'dasın veya Kayseri'desin veya Hakkari'desin. Ahmet Bey selamünaleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben müsaadenizle bugün ikindiye doğru bir çay toplantısına katılmak istiyorum. Tabii tabii hanım, niye katılmayasın? Tabii teşekkür ederim. Tabii kapattım. Ya şu tavrım var ya, o erkek şimdi telefonu kulağından indirince hemen rahmani güçler devreye girecek. Ne fedakar bir hanım var değil mi? Ne namuslu bir hanım var senin. Seni ne kadar da seviyor. Sana ne kadar da önem veriyor ki. Ta seni Erzurum'dan aradı. İkinde bir çay toplantısına gitmek istiyor. Sana bilgi veriyor. İşte mutluluk bu değerli kardeşlerim. Kadının haberi olmadan Allah o kadının iffet namus bağlantısı olan bir telefon bağlantısını dahi kulunun kalbine bir sevgi sermayesi olarak yerleştirir Rabbim. Allah çok büyüktür. Namusunu koruyacak. Beynin malını da koruyacak. Malınız hepiniz ortak eşyalardır. Evde olsun, bey olmasın. Kocalarınızın mallarını korumakla da mükellefiz biz. Ondan dolayı Allah bize kainata diyor ya. Kocası olsun, bey olmasın, önemli değil. Yavrum bak, tuvaletin ışığını açık bırakmışsın, söndürebilir misin? Bak, söndürebilir misin? Lise 2'de okuyan çocuğun senin ağzından bu ifadeleri duysun. Veya içimizde müsait kimse acaba lambayı söndürebilir mi? Ne demiştik? Ev ortamında buyurganlık pek işe yaramaz. Lütfen ve ricalar devreye girer. İçimizde kim müsaitse lütfen kapıyı kapatabilir mi? Diyen bir baba veya bir anne. Ve bunları duyan bir çocuk. Emir kipi yap, et, kalk, otur talimatlarının dışında ricacı bir atmosfere şahit olan bir kız veya erkek delikanlı. Şimdi derse gider, sınıfında öğretmen kalk sıraya dese, Allah Allah, benim annem ne kadar da nazik. Daha bir defa bana böyle bağırmadı. Şimdi kendisine ders veren öğretmenle hemen annesini kıyaslamaya başlar öğrenci. Kendisine bir alışveriş merkezi veya toplumsal bir olayda baba bir kişinin sert yanlısını gördüğü zaman hemen öğrenci, babam ne kadar şefkatli bana karşı. Daha bir defa benim kalbimi kıracak, ben ağzından bir laf duymadım. Gördünüz mü? Çocuklarınız sizi kıyaslıyor başkalarıyla artık. Aa, keşke benim de böyle bir annem olaydı, babam olaydı. Yerini kendi babasına iftihar ediyor. Kendi annesine iftihar ediyor. Kim? Evladı. Neden dolayı? Ev ortamının yönetimindeki bu güzellik, bu hasretler. Niçin? Çünkü bu evin hanımı, kocası olsun ve olmasın, beynin malını korumakla mükelleftir. Başka bir konu, yaptığı her meşru itaatını sevgiye dayandıracak. Bunu pekiştirerek söylüyorum. Yaptığı her meşru itaatını sevgiye dayandıracak. Dedi ki evde sevginin sembolü hanımdır. Her şeyi çiçek gibi. Her şeyde sevgi kokuyor. Bakışında, konuşmasında, çatalları sofraya korken, bulaşıkları toparlarken, kapıyı kapatırken, kapıyı sertçe kapla, olabilir ya, ceryan yaptı, pencere açıktı, sert yaptı, anne çıktı. Hemen kapıyı açar. Çok özür dilerim, ben bunu yapmadım, galiba ceryan yaptı der. Bey ise beyine karşı, çocuklarına karşı bu sert kapı kapanmasının dahi gerekçesi söyleyecek kadar hassaslaşmış olan sevginin sembolü bir hanım. Şimdi Kur'an'a konuşsun. Fassalihatü ganitat. Saliha kadınlar ganitattır. Meryem gibidir onlar sanki. Meryem. Allah ona da ganitin, ganitun diyordu. İnancı sevgiyle kalbinin derinliklerine yerleşmiş olan kimse, bir başka ifadeyle. Böyle bir kimseden bahsediyorum ben. Bir başka özelliği vardır ki saliha kadının veya ganitat olan, ganitat olma özelliğini elde etmek isteyen hanım kardeşim, beyi yüzüne baktığında onu sevindirecek. Bu da Peygamber Efendimizin bir tavsiyesidir. Kocanız yüzünüze baktığı zaman senin sevgi gülücükleri vereceksin. Bu senin Saliha hatun olmanı temin etmiş olan temel etkenlerden bir tanesidir. Asık surat, asık bir çehre, ne var yine gibi böyle bir şey yok bizde. İmam Gazali bile olayın böyle pedagojik yönüne inmiş de, kocanız evdeyken elinizi yüzünüze dayayarak oturmayın diyor. Yani şu şekilde, şu şekilde bir hanımın kocasının yanında oturmasını İmam Gazali hoş görmüyor. Çünkü şu pozisyon diyor, evin erkeğini rahatsız eder. Biliyor musun? Evin erkeğini rahatsız eder. Hele hele günümüz içerisinde. Çünkü bizim bakışlarımızda, bizim bakışlarımızda bu çerçeve içerisinde baktığınız zaman nikah akdiyle, Azze ve Celle, nikah akdiyle beraber olmuş olan bir hanımın bakışı sadece bu kadınlar için mi? Erkekler için aynı şeylerdir. Hanımefendi kocasının yüzüne baktığı zaman o da aynı şekilde bir tebessüm etmek durumundadır. Çünkü Allah Resulü verecek hiçbir şey bulmayan kimseye bir tebessümün de mi yoktur diyor. Tebessüm sadakadır hatırlarsanız. Son olarak ganitat özelliğine haiz olacak hanım kardeşliğimizin son bir özelliğini, meşru isteklerini yerine getirecek. Meşru olan isteklerini yerine getirme özelliğinde bulunduğundan dolayı Allah-u Teala ona ganitat diyor. Bazı kardeşlerim, hanım kardeşlerim bu ifadeleri veya bu bilgileri veya uygulanması dinimiz tarafından istenen bu konuları duyduğu zaman zihninde portresini çizmiş olduğu bir erkeği düşünmeye çalışıyor. Bu portresindeki erkek şu tariflere uygun olan bir erkekse, kendi kocasındaki o zihnindeki portresi çizmiş olduğu erkekle evlenmiş olduğu kocasını karşı karşıya getiriyor, kıyaslamaya çalışıyor. Bu yanlıştır. Bu yanlış. Bu zihni kirletmektir. Bu evli olan bir erkeğin veya evli olan bir hanımın bir başka portresini zihnine getirerek onun üzerinden beklentiye girmesi etik açısından iyi değildir. Buna iffet kirliliği, zihin kirliliği, düşünce kirliliği denir. Sakın böyle şeyleri tebessüm etmeyin. Aile mektebini çözmek için formülünü geliştirmiş ve demiş ki, ey hanımlar, sakın ola ki kocanızı başka erkeklerle, ey erkekler, sakın ola ki hanımınızı başka hanımlarla kıyaslamayın. Ya erkek hanımını hanımıyla kıyaslasın, hanım da kocasını kocasıyla kıyaslasın. Evliliğinin evrelerini, devrelerini, dönemlerini şöyle hesaba katarak ne yapsın? Sen bir zamanlar böyleydin, çok ne kadar da düzeldin. Sen bir zamanlar şöyleydin, şimdi ne kadar güzelleştin, iyileştin. İşte bunlar kadını kadınıyla, hanımı hanımıyla, erkeğini erkeğiyle kıyaslamış olan erkekler ve hanımlardır. İşte hanım kardeşlerimiz, velev ki sizin kocalarınız istenilen bir kıvamda, ortaya koyduğumuz şartlara haiz olmayan bir özellikte değilse, peki sen ne yapacaksın? İsyan mı edeceksin şimdi? Sürekli kocana asık surat mı göstereceksin? Yani odun gibi adam, işte duygusuz, hissiz, merhametsiz, işte girmesi tuhaf, çıkması tuhaf, böyle kaba saba. Kur'an-ı Kerim diyor, galas insan der böyle. Galaslaşmış bir insan. Böyle bir insana kavuşan ben tüemli vere vere vere tükendim, bittim artık. Bir dememiz lazım. Yoksa sırtımızı Allah'a dayayarak, Rabbim madem ki beni ganitatların kategorisine koydu, ben de fedakarlık yapacağım. Nefsimi, heva arzumu ayaklarımızın altına alacağım ve bunu yapmaya çalışacağım. Rabbim büyüktür. Bir gün inşallah onu bana dönüştürür. O da güzelleşir mi diyeceksiniz. İşte eğitim size bu ikinci kategoriyi ortaya koymaya çalışıyor. Diğeri pazarlığa var. Yaparsan ben de yaparım. Yapmazsan yapma. Böyle bir şey olmaz. Karı koca hayatında fedakarlığın karşılığı kocalardan, hanımlardan ziyade Allah'tan beklenir. Allah'tan beklenir. tüm bu fedakarlıklarımızı işte yaptıktan sonra diyorum, şimdi size belki sağlığında veyahut da yaşam hayatı içerisinde razı olduğunu, memnun olduğunu söylemeyen bir erkek, bütün yaptığım fedakarlığı tek boyutlu yapsanız dahi sizi Allah imandan ayırmasın, omuzunda taputunuzu taşırken, mezarda toprakla sizin üzerine toprak atarken, eve döndüğünüz zaman vicdanı konuşmaya başlayacak artık. Artık o beynindeki toparlamış olduğu bütün kirli bilgiler falan hepsi gitmiş, vicdan konuşmaya başlamış. Allah razı olsun. Çok bir hanımdı. Ama ben kadir kıymetini bilemedim. İşte o. İşte onun o vicdan konuşturması Allah indinde öyle bir muteber kazanıyor ki Allah kadını cennetine sokuveriyor. Niçin? O erkek razı oldu, memnun oldu. Biraz da olayı vicdan boyutuyla, gönül boyutuyla, iç boyutuyla değerlendirmek lazım. Bazı erkekler hanımlarını takdir etmekte zorlanırlar. Ona seni seviyorum demekte zorlanırlar. Halbuki söylese bir erkeğin bir hanımına seni seviyorum demesi bütün peygamberlerin ortaklaşa bir sünnetidir. Peygamberini teşvik ettiği bir sünnettir. Yani hem senin hanımın hem de din kardeşine seni seviyorum diyorsun, bu kadar da kolay. Ama bazı erkekler bunu söylemezler. Enaniyet meselesini yapar dersiniz aslında. Ne derseniz deyin. Ben bunu söylüyorum. Açık açık söylüyorum ki bir hanımın evlenmiş olduğu kocasından bu ifadeyi duyması onun için psikolojik bir ihtiyaçtır. Aynı ihtiyacı da hanım kardeşlerimizin, ki bir sıkıntısı yok. Çünkü biri sevmeye müsait olarak, biri sevilmeye müsait olarak yaratıldığından dolayı bu sevgi kimliğimizi de böyle ara sıra da değil, ihtiyaç duyduğumuz zaman da, laf olsun diyerek de değil, taşı gediğine koyacağımız dönemlerde de söylemekte büyük ama çok büyük bir iftihar var. İhtiyaç vardır. Kaynatat özelliği, kaynatat güzelliğin kadının kadınlık sanatını ortaya koymasıyla mümkündür. Şimdi ona geldi sıra. Bu anlattığımız 8 maddeden oluşan bu güzellikleri hiç zorlanmadan, hani diyordum ya ev yönetiminde hanımlar kocalarını, evini, çocuklarını öyle bir doğal sevgiyle seviyor ki artık onlara yapmış olduğu itaatın da hizmetin dahi farkında bile değil. Hesabı olmayan bir itaat, hesabı olmayan bir hizmet, hesabı olmayan bir hizmet ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Bunun mükafatını karşılığında Allah'tan bekliyorsunuz. Şimdi bizim, yani Aile Mektebimizin 12-13 yıldır ülke insanına, Avrupa dahil, vermiş olduğu bir örnek vardır. Bu örnek kadının kadınlık sanatıyla alakalı bir örnektir. Demircinin sanatı vardır. Kuyumcunun bir sanatkarlığı vardır. Her bir meslekte bulunan insanların kendisine özgü o mesleğe yönelik bir sanatı vardır. Bu sanatını uyguladığı zaman güzel güzel neticeler elde etmiş olurlar. Kadının da kendine özgü bir sanatı vardır. Buna bir kadınlık sanatı diyoruz. Kadınlık sanatını bilmeyenler, kadınlık sanatını uygulamayanlar evlendikleri kocalarını mutlu edemezler. Memnun edemezler. Hem mutlu olsunlar, hem memnun olsunlar diyorsanız gelin bu kadınlık sanatını öğrenelim. Kadınlık sanatını uygulayan insan, bir kadın yeryüzünün kocası için en güzel bir kadınıdır. En sevimli bir kadınıdır. Geçimi en müsait bir kadındır. Ancak yine söylüyorum, kadınlık sanatını bilmiyorsa, kadınlık sanatını uygulamıyorsa, yani fiziki olarak dünyanın en güzel hanım olsa dahi kocasını memnun edemez, tatmin edemez. İddialıyım ben bu konuda. Şu cümlelerimin, şu bilgi ve ifadelerimin her birinin altında bir 13 senelik bir mazi yatıyor. Bir geçmiş yatıyor. Binlerce kadının, binlerce erkeğin hissesinin bulunmuş olduğu bir konuyu sizlere takdim etmeye çalışıyorum. Ve bunları kitabi bir bilgi olarak sağdan soldan toparlayarak değil, icraatın içerisinden çeke çeke getiriyorum. Hepsinin yaşama imkanı var. Hepsini yaşama imkanının ömrünü uzatmakta sizin elinizde, kısaltmakta sizin elinizdedir. Kadınlık sanatınızı devreye koyun, hem mutlu olun hem mutlu edin. Kadınlık sanatını uyguladığınız zaman ev ortamında bir muallim daha vardır. Sizsiniz. Kız evladına, erkek evladına cinsiyet bilgisini, cinsel bilgileri de uygulamayla gösteren bir seviye kazanmış olursunuz. Ama illaki bu kadınlık sanatı bilinmesi ve uygulanması gereken konulardır. Sevginin, muhabbetin, fedakarlığın ve vefakarlığın temsilcisi olan hanım kardeşlerimiz, kocalarına yönelik temel özellikleriyle bu sanatını icra uygulamaya koyarlar. Birinci olarak dediğim gibi, sizin elinizde değil, Allah kadınları sevilmeye elverişli olarak yaratmıştır. Onun için zıt kutuplar birbirlerini çeker. Bu çekim akımının helallaştırılmasını Cenab-ı Allah nikaha şart koşmuştur. Nikahsız böyle bir çekim kanunu yapmak haramdır. Bu bir zinadır. Duygusal bir zinadır. Duyu organının yaptığı bir zinadır vesaire. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Allah Celle Celaluhu kadınları sevilmeye elverişli olarak yaratmıştır. Kendinizi böyle bilin. Yani ben Allah tarafından sevilmeye müsait olarak yaratıldım. Bir kendini şartlandır. Sevilmeye çalış. Zorlansan dahi, hani peygamberimiz Kur'an okurken diyor ağlayın. Ağlayam. Ağlamıyorsanız ağlar gibi yapın diyor. Bak kardeşim. Mukallidin imanı caizdir. Ama bir an evvel taklidin kurtulması gerekir. Mukallidin dahi imanı caiz olunca sen de işten o anda gelmesi dahi, beceremesen dahi, yapamasan dahi yüzeysel kimlikle de yapmış olsan olmaz. Hatta bu konuda Ömer Efendimiz'in bir sözü var. Kadının biri geliyor da ya Ömer diyor, ben kocamdan boşanmak istiyorum. Çünkü sevmiyorum onu. Sen diyor bu ifadeyi diyor ona kullandım diyor. Kullandım ya Ömer diyor. Keşke kullanmasaydın. Peki Ömer ya Ömer diyor. Yalan mı söyledin? Yalan söyleseydin diyor. Sevmediğin halde seni seviyorum deseydin diyor Ömer Efendimiz. Çünkü buna yalancı olmazsın. Bir erkeğin hanımını, bir hanımın erkeğini sevmediği halde seviyorum demesi cahildir. Çünkü o öbür orijinal sevgiye davet çıkar da ondan. Öyleyse Allah Celle Celaluhu kadınları neye? Sevilmeye elverişli olarak yaratmıştır. Buna bağlı olarak seslerini, kadınların seslerini ince ve cazibeli yaratmıştır Yüce Allah. Niye? Konuşunca kocalarına adeta hayat versin diyerek. İşte konumuzun bu tatlı bölümünde zamanım gelmesi münasebetiyle kapatıyorum. Tadında bırakalım derler ya, tadında bırakmak da güzeldir. Ben de tadında bırakıyorum. Bütün büyük heyecan, aşk ve şevkle inşallah önümüzdeki derste bu geriye kalan bölüm çok önemli. Olmazsa olmazlarımız, iddia ediyorum hanım kardeşlerim şu kadınlık sanatını uygulayın. Eğer başarılı olmazsanız